Gülün Adı, Umberto Eco, 28. Ayrım. Çünkü geçitlerin konumu hiçbir matematik yasaya uymuyor. Bazı odalardan birkaç başka odaya geçilebiliyor, bazılarındansa yalnızca bir odaya. Bu durumda başka hiçbir yere açılmayan odalar yok mu diye sormalıyız kendi kendimize. Bunu bir de güneşin durumuna bakarak bir ipucu çıkarılamayacağını düşünürsen, görüntülerle aynaları da buna eklersen, labirentin İçine giren birini nasıl şaşırtabileceğini anlarsın. Hele bu kişi bir suçluluk duygusuyla zaten tedirginse. Dün gece yolumuzu bulamayınca nasıl bir umutsuzluğa kapıldığımızı düşün. Aşırı düzenle sağlanan aşırı karışıklık. Çok ince bir hesap olduğu görülüyor. Kitaplığı yapanlar büyük ustalarmış. Peki yönümüzü nasıl bulacağız? Artık zor değil. Kitaplığın planına az çok uyması gereken çizdiğin haritayla birinci yedigen odaya girer girmez iki kör odadan birine doğru yürüyeceğiz. Sonra hep sağa dönerek 3 ya da 4 oda sonra gene bir kuleye gireceğiz. Bu kuzey kulesi olabilir. Sonra solda yedigen biçimindeki salona bitişik başka bir kör odaya gireceğiz. Bu oda sağda şimdi anlattığıma benzer bir yol bulmamızı sağlayacak. Sonunda batı kulesine varacağız. Evet. Eğer bütün bu odalar bütün öteki odalara açılsaydı, doğru, bunun için senin haritana gerek duyacağız. Kör duvarları harita üstünde işaretleyeceğiz. Nerelere saptığımızı bileceğiz, bu güç olmayacak. Ama bunun başarılı olacağına emin miyiz diye sordum, şaşmış. Çünkü her şey gereğinden çok kolay görünüyordu bana. Olacak diye yanıtladı William. Çünkü bütün doğal sonuçların nedenleri, çizgiler, açılar ve biçimlerle kendini belli eder. Yoksa içlerinde tam olarak ne olduğunu bilmek olanaksızdır, diye alıntıladı. Bunlar Oxford'daki büyük üstadlardan birinin sözleri. Ama ne yazık ki henüz her şeyi bilmiyoruz. Labirentin içinde nasıl kaybolmayacağımızı öğrendik. Şimdi kitapların odalara belli bir kurala göre mi dağıldıklarını öğrenmemiz gerekiyor. İncil'den alınmış ayetler de bize çok az şey söylüyor. Birçoğu başka başka odalarda yinelense bile. Üstelik Havari'nin kitabında 56'dan çok daha fazla ayet bulabilirlerdi. Hiç kuşku yok. Demek ancak bazı ayetler iyi. Tuhaf şey, sanki 50'den azmış, 30 ya da 20'ymiş gibi. Hay Allah, Merlin'in sakalı. Kimin sakalı? Boşver, ülkemdeki büyücülerden biri. Alfabede kaç harf varsa o kadar ayet kullanmışlar. Kesinlikle böyle. Ayetlerin sözlerinin önemi yok. Önemli olan yalnızca baş harfleri. Her oda alfabenin bir harfiyle işaretlenmiş, hepsi bir arada. Keşfetmemiz gereken bir metin oluşturuyorlar. Resimli bir şiir gibi. Haç ya da balık biçiminde. Az çok, belki de kitaplığın yapıldığı sıralarda bu tür şiirler çok tutuluyordu. Peki ama metin nereden başlıyor? Şeritlerin en büyüğünden, giriş kulesindeki yedigen biçimindeki salondan ya da elbette kırmızı ile yazılmış cümlelerden. Ama onlardan o kadar çok var ki. Demek ki birçok metin var ya da birçok sözcük. Şimdi haritanı daha güzel ve daha büyük olarak yeniden çiz. Kitaplıkta dolaşırken yalnızca içinden geçtiğimiz odaları, kapıların ve duvarların, pencerelerinde konumunu değil, bu odalardaki ayetlerin ilk harflerini de elindeki uçla hafifçe işaretleyeceksin. İyi bir başlık yazarı gibi. Kırmızı harfleri daha büyük yapacaksın. Peki ama nasıl oluyor da dedim hayranlıkla. Kitaplığın gizemini içindeyken çözememiştiniz de dışarıdan bakarak çözebildiniz. Tanrı da dünyayı böyle bilir. Çünkü onu yaratmadan önce dışarıdan bakıyormuşçasına zihninde tasarladı. Dünyanın kuralını bilmiyoruz. Çünkü onun içinde yaşıyoruz. Onu yaratılmış olarak bulduk. Demek insan dışarıdan bakarak nesneleri tanıyabilir. Sanat yaratılarını tanıyabilir. Çünkü sanatçının işlemlerini aklımızdan geçirebiliriz. Doğanın yaratılarını tanıyamayız ama çünkü onlar bizim zihnimizin ürünü değildir. Ama kitaplık için bu yeterli değil mi? Evet dedi William. Ama yalnızca kitaplık için. Şimdi gidip dinlenelim. Yarın sabaha değin hiçbir şey yapamam. Merceklerimi umarım ancak o zaman sahip olacağım. Şimdi gidip yatsak iyi olur. Yarın erkenden kalkarız. Düşünmeye çalışacağım. Peki ya yemek? Ha, elbette yemek. Yemek saati geçti. Rahipler akşam duasına başladılar bile. Ama belki mutfak hala açıktır. Git bir şeyler bul.
Çalayım mı?
İste. Salvatore'den iste. Senin arkadaşın o artık.
Ama o çalacak.
Sen kardeşinin bekçisi misin diye sordu William. Kabil'in sözcükleriyle. Ama şaka yaptığını anladım. Tanrı büyük ve merhametlidir demek istiyordu. Bunun üzerine Salvatore'yi aramaya gittim. Onu at ahırlarının yanında buldum. Güzel bir hayvan dedim. Brunellus'u başımla işaret ederek. Konuşmayı başlatmak için. Binmek isterdim.
Olmaz. Abbone'nin.
Ama dört nal gitmek için güzel bir at gerekmez. İri yarı ama huysuz bir atı gösterdi. Bu da yeter. Şuna bak, üçüncü ata. Bana üçüncü atı göstermek istiyordu. Gülünç Latincesine güldüm. Peki onu ne yapacaksın diye sordum. Tuhaf bir öykü anlattı bana. Her atın, en yaşlı ve güçsüz hayvanın bile Brunellus kadar hızlı bir duruma getirilebileceğini söyledi. Yulafına ince ince doğranmış salep denen bir ot karıştırmalıymış. Sonra da sağrılarını erkek geyik yağıyla yağlamalıymışım. Sonra ata biniyormuşsun, mahmuzlamadan önce atın suratını doğuya çevirip kulağına üç kez Gaspar, Melchior, Merkizar diye fısıldıyormuşsun. Bunun üzerine at fırlıyor, Brunellus'un 8 saatte gidebileceği yolu 1 saatte alıyormuş. Hele atın koşarken çiğneyip öldürdüğü bir kurdun dişlerini de boynuna asarsan, hayvan yorulmak nedir bilmezmiş. Bunu hiç deneyip denemediğini sordum ona. Çevremden dolaşıp yanıma geldi, pis kokulu soluğuyla kulağıma bunun çok güç olduğunu, çünkü salebin artık yalnız psikoposlar ve onların şövalye arkadaşlarınca yetiştirildiğini fısıldadı. Bunu güçlerini artırmak için kullanıyorlarmış. Konuşmasını kesip bu akşam üstadımın hücresinde bazı kitaplar okumak istediğini ve yemeğini orada yemeyi dilediğini söyledim.
Olur dedi. Eritme peynir yaparım.
Nasıl yapılır?
Kolay. Taze peyniri alırsın. Çokça da salça koymazsın. Dört köşe lokma lokma ya da istediğin gibi kesersin. Sonra biraz tereyağı ya da domuz yağını mangalda eritirsin. İçine attığın peynir yumuşayınca üstüne şeker ve tarçın ekersin. Sonra hemen sofraya götürürsün çünkü sıcak sıcak yenmesi gerekir.
Peki, git eritme peynir yap dedim ona. Kendisini beklememi söyleyerek mutfağa doğru yürüyüp gözden kayboldu. Yarım saat sonra üstü bir örtüyle örtülü bir tabakla geldi. Kokusu güzeldi.
Al dedi.
Bir de büyük ve yağ dolu bir kandil uzattı bana.
Bu ne olacak diye sordum.
Bilmiyorum dedi sinsi sinsi. Belki de üstadım bu gece karanlık bir yere gitmek ister. Salvatore'nin sandığımdan daha çok şey bildiği açıktı. Başka bir şey sormadım. Yemeği William'a götürdüm. Yedik. Sonra ben hücreme çekildim. En azından öyle göründüm. Gene Ubertino'yu bulmak istiyordum. Gizlice kiliseye girdim. Üçüncü gün, akşam duasından sonra. Ubertino Fra Dolcino'nun öyküsünü anlatıyor. Azzo bunun üzerine başka öyküleri anımsıyor ya da kitaplıkta okuyor. Sonra savaş donanımına bürünmüş bir ordu gibi güzel ve ürkütücü bir genç kızla karşılaşıyor. Ubertino'yu bakire Meryem yontusunun yanında buldum. Sessizce yanına gittim. Bir süre, itiraf ederim, dua ediyormuş gibi yaptım. Sonra onunla konuşmak yürekliliğini gösterdim. Kutsal peder dedim ona, sizden beni aydınlatmanızı ve bana öğüt vermenizi isteyebilir miyim? Ubertino bana baktı, sonra elimden tutarak ayağa kalktı. Beni bir sıraya götürdü, ikimiz de oturduk. Bana sıkı sıkı sarıldı. Soluğunu yüzümde duydum.
Sevgili oğlum dedi. Bu zavallı günahkar senin için elinden gelen her şeyi seve seve yapar.
Seni kaygılandıran nedir?
İstekler değil mi diye sordu.
Neredeyse kendisi de istekli.
Tensel istekler mi?
Hayır diye yanıtladım kızararak. Olsa olsa zihinsel istekler. Çok şey bilmek isteyen.
Bu kötü işte.
Tanrı her şeyi bilir. Biz onun bilgisine tapmalıyız. Ama iyiyi kötüden ayırabilmeli, İnsan tutkularını da anlayabilmeliyiz. Ben bir çömezim ama rahip ve papaz olacağım. Kötülüğün nerede yattığını ve nasıl göründüğünü bilmeliyim. Bir gün onu tanıyabilmek ve başkalarına da onu tanımayı öğretebilmek için.
Bu doğru oğlum. Peki ne öğrenmek istiyorsun?
Zararlı sapkınlık otunu peder dedim, inançla. Sonra bir solukta,
başkalarını yoldan çıkaran kötü bir adamdan söz edildiğini duydum. Fra Dolcino diye biri.
Ubertino sustu, sonra karşılık verdi. Doğru. William biraderle dün ondan söz ettiğimizi duydum. Ama tatsız bir öykü bu. Ondan söz etmek acı veriyor bana. Çünkü, evet, bu bakımdan bilmelisin bu öyküyü. Ondan ders almak için. Evet, ne diyordum? Çünkü tövbe tutkusunun ve dünyayı arıtma isteğinin nasıl kan dökülmesine ve kıyıma yol açabileceğini öğretiyor. Omzumu kavrayışını gevşeterek oturuşunu değiştirdi. Ama bana bilgisini ya da kim bilir, belki de sıcaklığını iletmek istercesine bir elini hala boynumdan çekmiyordu.
Öykü Dolcino'dan başlar dedi. 60 yıldan daha önce ben daha çocuktum o zaman. Parma'daydı. Gerardo Segarelli diye biri vaaz vermeye, herkese bir tövbekar yaşamı sürmeye çağırıyor, tövbe edin diye bağırarak sokaklarda dolaşıyordu. Okumamış bir adamın söyleyişiydi bu. Tövbe edin, çünkü göklerin hükümdarlığı yaklaşıyor demek istiyordu. Ardından gelenleri havariler gibi davranmaya çağırıyor, tarikatına Havariler Tarikatı adının verilmesini, adamlarının sadakayla yaşayan yoksul dilenci rahipler gibi dünyayı dolaşmalarını istiyordu. Tıpkı Fraticello'lar gibi dedim. Bu Efendimizin ve sizin Francesco'nuzun buyruğu değil miydi? Evet diye itiraf etti Ubertino. Sesinde belli belirsiz bir duraksama ve iç çekişle. Ama belki de Gerardo abartıyordu. O ve çömezleri papazların yetkisini, aşağı Rabbani'nin kutlanmasını, günah çıkarmayı tanımamakla ve başıboş dolaşmakla suçlandılar. Ama Tinci Fransiskenler de aynı şeyle suçlandılar. Bugün de minoritler papanın yetkisini tanımamak gerektiğini söylemiyorlar mı? Evet ama papazların yetkisine değil. Bizler de papazız. Bu şeyleri birbirinden ayırmak güçtür oğlum. İyiyi kötüden ayıran çizgi öylesine incedir ki... Gerardo bir yerde yanıldı. Kendini sapkınlıkla lekeledi. Minoritlerin tarikatına girmek istedi ama bizim papazlarımız onu kabul etmediler. Günlerini kardeşlerimizin kilisesinde geçiriyordu. Orada havarilerin ayaklarına sandalet giymiş, omuzlarına pelerin atmış resimlerini görünce saçlarını uzattı, sakal bıraktı, ayaklarına sandalet giydi. Minoritler gibi ip taktı. Çünkü yeni bir tarikat topluluğu kurmak isteyen herkes, Aziz Francesco'nun tarikatından mutlaka bir şey alır. Öyleyse doğru yoldaydı. Ama bir yerde yanıldı. Ak bir tunik üstüne, ak bir pelerine sarınmış uzun saçlarıyla saf insanlar arasında ermişlik ünü kazandı. Küçük evini sattı. Parayı alınca da eski zamanlarda komün başkanlarının üstüne çıkıp söylev çektikleri gibi bir taşın üstüne çıktı. Altın paralarla dolu küçük bir torbayı eline aldı. Onları saçmadı. Yoksullara da dağıtmadı. Oralarda zar atan birkaç serseriyi çağırıp parayı ortalarına saçtı. Kim isterse alsın dedi. Bunun üzerine serseriler paraları aldılar, gidip kumarda harcadılar. Yaşayan Tanrı'ya küfrettiler. Parayı onlara veren sözlerini işitiyor ama yüzü kızarmıyordu. Ama Francesco da her şeyinden vazgeçmişti. Bugün William'dan, onun gidip kuzgunlara, atmacalara, cüzamlılara, kendilerini erdemli diyen insanların toplumun dışına ittikleri ayak takımına vaaz verdiğini dinledim. Evet ama Gerardo yanıldı. Francesco kutsal kiliseyi karşısına almadı hiç. Hem İncil yoksullara verin der, serserileri değil. Gerardo verdi ve karşılığında hiçbir şey almadı. Çünkü o kötülere vermişti. Kötü başladı, kötü sürdürdü, sonu da kötü oldu. Çünkü topluluğu Papa 10. Gregoria tarafından onaylanmıyordu. Belki de dedim, o Francesco'nun tarikatını onaylayan papadan daha az geniş görüşlü bir papaydı. Doğru ama Gerardo bir yerde yanıldı. Oysa Francesco tam tersine ne yaptığını çok iyi biliyordu. Sonuç olarak oğlum, ansızın sözde havari kesilen bu domuz ve inek çobanları, minorit rahiplerinin öylesine büyük çabalarla ve öylesine yiğitçe yoksulluk örnekleri vererek eğitmiş oldukları insanların sadakalarıyla hiç ter dökmeden keyif içinde yaşamak istiyorlardı. Ama önemli olan bu değil diye ekledim hemen. Önemli olan şu, hala Yahudi olan havarilere benzemek için Gerardo Segarelli kendisini sünnet ettirdi. Buysa Paulus'un Galiçyalılara söylediği sözlere ters düşüyordu. Biliyorsun, birçok ermiş insan gelecekte ortaya çıkacak olan Deccal'in sünnetli ırktan olacağını öne sürüyor. Ama Gerardo daha da kötüsünü yaptı. Saf insanları çevresine toplayıp, ''Hadi gelin benimle, bağa gidiyoruz.'' diyordu. Onu tanımayanlar da onun sanarak başkasının bağına giriyorlar, başkasının üzümlerini yiyorlardı. Ama minoritler özel mülkiyeti savunmuyorlardı, dedim küstahça. Ubertino dik dik yüzüme baktı. Minoritler yoksul olmak istiyorlar ama hiçbir zaman başkalarından yoksul olmalarını istemediler. İyi Hristiyanların mallarına ceza görmeksizin göz koyamazsın. Sonra iyi Hristiyanlar sana haydut damgasını vururlar. Gerardo'ya da böyle oldu. Sonunda onun, dikkat et, doğru mu değil mi bilmiyorum, ben de o kimseleri tanıyan Rahip Salim Bey'in sözlerine dayanarak söylüyorum. İsteminin gücünü ve erdemliğini sınamak için cinsel ilişkide bulunmaksızın bazı kadınlarla yattığı söylendi. Çömezleri de ona öykünmeye kalkışınca sonuç bambaşka oldu. Ama bunlar bir oğlan çocuğunun bilmemesi gereken şeyler. Kadın şeytanın arabasıdır. Gerardo, tövbe edin diye bağırmayı sürdürüyordu. Ama çömezlerinden biri, Guida Putagio, grubun yönetimini ele geçirmeye çalıştı. Roma Kilisesi'nin kardinalleri gibi birçok atlıyla birlikte büyük bir tantana içinde dolaşıyor, her vuru parmağı savuruyor, şölenler veriyordu. Sonra tarikatın önderliğini ele geçirmek için birbirlerine düştüler. Çok kötü şeyler oldu. Ama bütün bunlara karşın birçok kimse Gerardo'ya katıldı. Yalnızca köylüler değil, kentliler, lonca mensupları da. Gerardo onları çıplak İsa'nın izinden gidebilmeleri için çırılçıplak soydurdu. Dört bir yana vaaz vermeye gönderdi. Kendisi de kendine sağlam iplikten kolsuz beyaz bir yelek yaptırdı. Onu giyince bir din adamından çok bir soytarıya benziyordu. Açık havada yaşıyorlar ama ara sıra kiliselerin kürsülerine tırmanarak inançlı halkın toplantısını bozuyorlar, vaizlerini kovuyorlardı. Bir seferinde Ravenna'daki Sant'Orso Kilisesi'nde bir çocuğu piskoposun tahtına oturtturdular. Kendilerinin Fiorelli Giocino'nun öğretisinin kalıtçıları olduklarını söylüyorlardı. Ama Fransiskenler de böyle yapıyorlar, dedim. Borgo San Donnino'lu Gerardo da siz de diye bağırdım. Sakin ol oğlum. Fiorelli Giocino büyük bir peygamberdi. Francesco'nun kilisenin yenilenmesini işaretini vereceğini ilk anlayan o oldu. Ama sözde peygamberler onun öğretisini kendi çılgınlıklarına gerekçe olarak kullandılar. Segarelli yanında bir kadın peygamber gezdiriyordu. Tripia ya da Ripia diye biri. Kendisine peygamberlik bağışlandığını öne sürüyordu. Düşünebiliyor musun? Bir kadın. Ama peder diye karşı çıkmaya kalkıştım. Dün akşam Montefalcolu Şira'nın ve Folignolu Angela'nın ermişliğinden söz eden sizdiniz. Onlar ermişti. Alçak gönüllülük içinde yaşıyorlar, kilisenin gücünü tanıyorlardı. Ama hiçbir zaman peygamberlik iddiasında bulunmak küstahlığını göstermediler. Oysa sözde peygamberler birçok başka sapkının yaptığı gibi kadınların da kent kent dolaşıp vaaz verebileceklerini öne sürüyorlardı. Evli kadınlarla evli olmayan kadınlar arasında hiçbir ayrım gözetmiyorlardı. Hiçbir ant sürekli sayılmıyordu. Kısaca, seni inceliklerini iyi anlayamayacağın çok acı öykülerle daha fazla yormamak için söyleyeyim. Parma piskoposu Obizzo sonunda Gerardo'yu hapse atmaya karar verdi. Ama orada, insan yapısının ne denli güçsüz, sapkınlığın zararlı otunun ne denli sinsi olduğunu gösteren tuhaf bir şey oldu. Çünkü sonunda, Piskopos Gerardo'yu serbest bırakıp ona sofrasında yanında yer verdi. Maskaralıklarına gülüyor, onu soytarısı olarak alıkoyuyordu. Ama neden? Bilmiyorum. Daha doğrusu korkarım biliyorum. Piskopos bir soyluydu. Kentli tüccarları ve zanaatçıları sevmiyordu. Belki de Gerardo'nun yoksulluk üstüne vaaz vererek onların aleyhinde bulunmasını ya da onun sadaka dilenmekten hırsızlığa geçmesini umursamıyordu. Ama sonunda Papa işe karıştı. Piskopos kendine yarışır ciddiyetini takındı. Gerardo da tövbe etmeyen bir sapkın olarak yakıldı. Bu yüzyılın başında oldu bu. 28. ayrımın sonu sayfa 320, devamı 29. ayrımda.